Ayrım 15.
Tabii dedi Nilgün. Yat sen Recep. Sofrayı ben yarın sabah toplarım. Sonra kedi geliyor dedi Faruk Bey. Ben biliyorum. Sabaha doğru geliyorlar. Bana aldırmadan arsızlar. Mutfağa indim. Dolaptan kayısı çıkardım. Dünden kalan biraz da vişne vardı. Yanına koydum. Yıkayıp yukarı çıkardım. Büyük hanım meyvenizi getirdim. Bir şey demedi. Masasının üzerine bıraktım. Kapısını çekip aşağı indim. Yıkanıp temizlendim, odama gittim. Bazen bir kokum olduğunu anlayıveririm. Pijamalarımı giydim, ışığı söndürdüm. Sonra usulca pencereyi açtım ve yatağa girdim. Başım yastıkta, sabahı bekliyorum. Sabah olunca erkenden çıkar yürürüm. Sonra çarşıya giderim, belki gene Hasan'ı görürüm. Sonra belki bir başkasını görürüm. Konuşuruz, belki beni dinler. Güzel konuşabilseydim bari. O zaman dinlerlerdi. Faruk Bey derdim o zaman çok içiyorsunuz. Bu gidişle babanız gibi dedeniz gibi Allah korusun mide kanamasından öleceksiniz. Aklıma geldi Rasim ölmüş. Yarın öğle cenazesine gideceğim. Öğle sıcağında tobutun arkasından o yokuşu çıkacağız. İsmail görürüm. Merhaba abi der niye hiç uğramıyorsun bize? Aynı sözler. Annemin ve köydeki babamın benle İsmail'i doktora götürdüğü zamanı hatırladım. Doktor küçük yaşta dayaktan ileri gelen cücelik demişti. Sonra güneşe çıkarın bunları dedi. Küçüğün bacağı güneş görsün belki düzelir. Peki ya abisi demişti annem. Ben dikkatle dinliyordum. O artık düzelmez demişti doktor. O hep böyle küçük kalacak. Ama bu hapları alsın belki bir yararı olur. Hapları yuttum ama bir yararı olmadı. Biraz büyük hanımı ve bastonunu ve hainliğini düşündüm. Ama düşünme Recep. Sonra o güzel kadını düşündüm. Her sabah saat 9.30'da bakkala gelirdi güzel kadın. Arkasından kasapta gene o. Bugünlerde yok. Uzun boylu, ince belli, esmer. Hoş da kokar. Kasapta bile. Onunla konuşmak isterim. Sizin uşağınız yok mu? Hanımefendi alışverişi kendiniz yapıyorsunuz. Kocanız zengin değil mi? Makine eti nasıl kıyıyor diye bakarken ne de güzeldir. Düşünme Recep. Annem de esmerdi. Zavallı anne. Biz böyle olduk işte. Gene evdeyim işte ben. Bak. Bak hala bu evde. Çok düşünüyorsun. Düşünme uyu. Sabahları düşünmem ki. Uyusam. Yavaşça esnedim ve birden ürpererek fark ettim. Hiç ses yok. Çıt bile yok. Tuhaf. Kış geceleri gibi. Bir hikaye düşünürüm. Soğuk kış geceleri ürperince. Gene düşün. Gazetedekilerden mi? Hayır. Annemin anlattıklarından bir hikaye. Bir zamanlar bir padişahın 3 oğlu olmuş. Ama daha önceden hiç oğlu yokmuş ve padişah bir erkek çocuğum olsun diye çok üzülür Allah'a yalvarırmış. Bizim gibi mi diye düşünürüm ben annem anlatırken. Bizim gibi erkek çocukları bile yok muymuş padişahın? Vah zavallı padişah. Ona acırdım. Annemi, İsmail'i ve beni daha çok severdim. Odamızı, eşyalarımızı... Annemin masalları gibi bir kitap olsa, harfleri büyük olsa, okusam okurken onları düşünerek uyuyakalsam, rüyamda onları ve zavallı padişahı görsem, mutlu mudurlar, mutluydular, hepsi eskiden. İnsan rüyasında mutlu olur, bazen korkarsın da, olsun gene de sabah o korkuyu düşününce seversin değil mi? Seversin rüyanın korkusunu. Bakkalda gördüğün güzel esmer kadını da düşünmeyi sevdiğin gibi seversin. Haydi şimdi güzel esmer kadını düşüne düşüne uyu güzel uykuyu. 20. Akşam yemeğini yedikten sonra babam biletleriyle erkenden gazinolara gidince ben de anneme bir şey demeden evden çıktım gittim. Kahveye gidince baktım herkes gelmiş. Yeni gelen iki de çocuk var. Mustafa onları anlatıyor. Kimsenin dikkatini çekmeden oturdum dinledim. Evet dedi Mustafa. Dünya iki süper devlet tarafından bölüşülmek isteniyor ve Yahudi Marx yalan söylüyor. Çünkü dünyaya yön veren onun sınıf savaşı dediği şey değil, milliyetçiliktir. En milliyetçi de Rusya'dır ve emperyalisttir. Sonra dünyanın merkezinin Orta Doğu ve Orta Doğu'nun anahtarının da Türkiye olduğunu anlattı. Sonra süper güçlerin bizi bölmek, komünizme karşı cephe birliğini parçalamak için ajanları aracılığıyla nasıl... Sen önce Müslüman mısın, Türk müsün tartışması açtıklarını anlattı. Bu ajanlar her yerdedir. içimize sızmışlardır dedi. Evet, ne yazık ki aramızda bile olabilirler dedi. O zaman biraz sustuk. Sonra Mustafa eskiden nasıl hep birlik olduğumuzu anlattı ve bu yüzden bize barbar Türk'ün geçtiği yerde ot bitmez diyen kalleş, iftiracı, emperyalist Avrupalıya kan kusturabileceğimizi anlattı ve ben soğuk kış gecelerinde Hristiyanları titreten nal seslerimizi duyar gibi oldum. Sonra birden çok öfkelendim. Çünkü harekete yeni katılan o iki toy aptaldan biri şöyle dedi. Peki abi, bize de petrol çıkarsa biz de şimdi Araplar gibi zengin olur kalkınır mıyız? Her şey para, her şey madde sanki. Ama Mustafa sabırlı, yeniden anlattı. Ben dinlemedim, biliyorum bunları. Ben artık yeni değilim. Orada bir gazete vardı. Aldım, okudum. Eleman arayanların ilanlarına da baktım. Sonra Mustafa onlara geç saat gelmelerini söyledi. Onlar da disiplinin sonsuz itaat olduğunu öğrendiklerini göstermek için saygılı selam verip gittiler. Bu akşam yazı mı yazıyoruz dedim. Evet dedi Mustafa. Dün gece yazdık. Neredeydin sen? Evdeydim dedim. Çalışıyordum. Çalışıyor muydun dedi Serdar. Yoksa röntgencilik mi yapıyordun? Pis pis sırıttı. Ben bunun lafını aldırmam ama Mustafa ciddiye alır diye korktum. Bu sabah plajın önünde yakaladım bunu dedi Serdar. Bir kızı dikizliyordu. Kız da sosyete kızı, ona aşık olmuş. Tarağını da çalmış. Çalmış mı? Bak Serdar dedim. Bana hırsız deme, kötü oluruz. Peki o kız mı verdi şimdi sana o tarağı? Evet dedim. O verdi tabii. Niye versin öyle bir kız sana tarağını? Senin hakkın ermez oğlum böyle şeylere. Çalmış dedi. Aşık olmuş aptal, çalmış. Birden sinirlendim. Cebimden iki tarağı da çıkardım. Bak dedim, bugün de bir başka tarak verdi. Hala inanmıyor musun? Bakayım dedi Serdar. Al dedim, uzattım kırmızı tarağı. Geri vermezsen ne yapacağımı bu sabah öğrenmişsindir inşallah. Yeşil taraktan çok farklı bu tarak dedi. Bu o kızın kullanacağı şey değil. Kullandığını gözümle gördüm dedim. Çantasında da var bunlardan bir tane. O zaman o vermedi bunu sana dedi. Niye dedim? Bir taraktan iki tane almış olamaz mı? Zavallı dedi Serdar. Aşk aklını başından almış. Ne dediğini bilmiyor. O kızı tanıdığıma inanmıyor musun benim diye bağırdım. Kim bu kız dedi birden Mustafa. Şaşırdım ve demek Mustafa dinliyormuş diye düşündüm. Bir sosyete kızına aşık olmuş bu dedi Serdar. Öyle mi dedi Mustafa. Durum çok kötü abi dedi Serdar. Kim bu kız dedi Mustafa. Çünkü kızın taraklarını çalıp duruyor dedi Serdar. Hayır dedim ben. Hayır ne dedi Mustafa. O verdi bana bu tarağı. Niye verdi dedi Mustafa. Ben de bilmiyorum dedim. Herhalde hediye olsun diye. Kim bu kız dedi Mustafa. O bana bu yeşil tarağı hediye edince dedim. Ben de ona bir şey hediye etmek istedim ve bu kırmızıyı aldım. Ama Serdar'ın dediği gibi bu kırmızı evet daha kötü bir tarakmış, yeşile denk değil. Hani ikisini de o vermişti sana dedi Serdar. Kim bu kız sana soruyorum diye bağırdı Mustafa. Küçükken tanırdım dedim utanarak. Benden bir yaş büyük. Amcasının uşaklık ettiği evin kızıymış dedi Serdar. Öyle mi dedi Mustafa söylesene. Evet dedim amcam onlarda çalışır. O sözlete kızı da sana durup dururken tarak mı hediye ediyor yani? Edemez mi dedim. Onu tanıyorum diyorum. Ulan hırsızlık mı yapıyorsun sen aptal herif diye birden bağırdı Mustafa. Şaşırdım. Herkesi duymuştur. Terledim. Sustum. Başımı önüme eğip keşke şimdi burada olmasaydım diye düşündüm. Çünkü şimdi evde olsaydım kimse bana karışamazdı. Bahçeye çıkar uzaktaki ışıklara bakardım. Uzaklara giden sessiz gemilerin ürpertici lambalarını seyreder heyecanlanırdım. Hırsız mısın sen? Cevap versene. Hayır, hırsız falan değilim ben dedim. Sonra aklıma geldi ve önce biraz güldüm, sonra söyledim. Peki dedim. Doğruyu söyleyeceğim. Hepsi şakaydı. Bakalım ne diyecek diye sabah Serdar'a şaka söylemiştim. Ama anlamamış. Evet, ben bu kırmızı tarağı bakkaldan aldım. İsteyen gider bakkala aynısı var mı diye sorabilir. Bu yeşil tarak ise onundur. Yolda düşürmüştü. Buldum, vermek için bekliyordum. Sen onun uşağı mısın ki öyle bekliyorsun? Hayır dedim, arkadaşıyım. Biz küçükken aptal herif sosyete kızına aşık olmuş dedi Serdar. Hayır dedim, değilim. Değilsen niye kapısında bekliyorsun? Çünkü dedim, benim olmayan bir şeyi alır da sahibine vermezsem asıl hırsız olurum da ondan. Bu herif de bizi kendi gibi aptal sanıyor olmalı dedi Mustafa. Görüyorsun işte dedi Serdar. Çok fena aşık olmuş bu. Hayır diyordum ben. Sus be aptal herif diye bağırdı Mustafa. Utanmıyor da. Ben de bu herif adam olacak sanıyordum. Gelip bana daha büyük iş ver demesine kanıp iş var sanıyordum. Oysa sosyete kızlarına kul köle oluyormuş. Öyle değilim. Kaç gündür uykuda gezer gibisin dedim Mustafa. Dün akşam biz yazı yazarken sen onun kapısında mıydın? Değildim. Bir de hırsızlıklarınla bizi lekeleyeceksin dedi Mustafa. Yeter artık, defol buradan. Biraz sustuk. Ben keşke şimdi evde olsaydım diye düşündüm. Evde huzurla matematiği açardım şimdi. Utanmaz herif, hala oturuyor dedi Mustafa. İstemiyorum artık ben bu herifi. Baktım. Boş ver abi, büyütme dedi Serdar. Baktım. Alın bu adamı karşımdan. Ben karşımda sosyete aşığı istemem. Affet dedi Serdar. Bak titriyor. Ben onu adam ederim. Otur. Mustafa. Yok dedi, gidiyorum. Sahiden gidiyor. Olmaz abi dedi Serdar. Sen oturacaksın. Mustafa ayağa kalkmış kemeriyle oynuyordu. Kalkıp bir tane vurayım dedim. Öldürürüm onu. Ama sonunda yalnız kalmak istemiyorsan anlatacaksın ki yanlış anlamasınlar seni. Ben ona aşık olamam Mustafa dedim. Bu akşam sizler gelirsiniz dedi Mustafa onlara. Sonra bana döndü. Sen de buralarda bir daha hiç görünmeyeceksin. Bizi ne tanıdın ne gördün. Düşündüm biraz. Sonra dur dedim birden. Ve sesimin titremesine hiç aldırmadan. Beni dinle Mustafa dedim. Şimdi anlayacaksın. Neyi? Ben ona aşık olamam ki dedim. O kız komünistmiş. Ne dedi bir daha. Evet dedim. Yemin ederim gözümle gördüm. Neyi gördün diye bağırdı ve bir adım yaklaştı. Gazeteyi, Cumhuriyet okuyordu. Her gün bakkaldan Cumhuriyet alıp okuyor. Otur Mustafa, anlatayım dedim. Sesim titremesin diye sustum. Ulan gerizekalı herif. Yoksa komüniste mi aşık oldun diye bağırdı. Bir an vuracak sandım. Vursaydı öldürürdüm. Hayır dedim. Komüniste aşık falan olamam ben. Öyle olduğum zaman daha komünist olduğunu bilmiyordum ki. Ne olduğun zaman? Ona aşık olduğumu sandığım zaman dedim. Otursana Mustafa, anlatacağım. Peki, oturuyorum dedi. Yalan söylersen fena olacağını biliyorsun. Önce otur ama beni dinle. Beni yanlış anlamanı istemiyorum. Söyleyeceğim. Sonra biraz sustum ve bana bir sigara versene dedim. Sen sigaraya da mı başladın dedi Serdar. Susun da şuna bir sigara verin dedi Mustafa ve sonunda oturdu. Yaşar sigarayı verdi ve elimin titrediğini görmedi. Çünkü kibriti o yaktı. Sonra üçünün merakla beni beklediklerini görünce biraz düşündüm. Ben onu mezarlıkta gördüğümde dua ediyordu diye başladım. Sosyetik olamayacağını böyle düşündüm. Çünkü başı bağlıydı ve ellerini babaannesiyle birlikte Allah'a nasıl açtığını. Ne diyor bu be dedi Serdar. Sus dedi ona Mustafa. Ne işin vardı senin mezarlıkta? Oraya bazen çiçek bırakıyorlar dedim. Babam geceleri çıkarken yakasına karanfil takarsa gazinodakiler daha çok bilet alıyorlarmış. Git bak der bazen bana. Peki. Çiçek için o sabah oraya gidince babasının mezarı başında onu gördüm. Başı bağlıydı ve ellerini Allah'a açmıştı. Yalan söylüyor dedi Serdar. Kızı bu sabah plajda gördüm, çırılçıplaktı. Hayır, mayoluydu dedim. Ama mezarlıktayken daha öyle olduğunu bilmiyordum ki. Peki, komünist mi şimdi bu kız dedi Mustafa. Yoksa sen beni oyalıyor musun? Hayır dedim. Öyle, anlatıyorum ya. Onu orada öyle dua ederken görünce ben biraz evet kabul ediyorum. Şaşırdım. Çünkü çocukluğunda öyle değildi. Çocukluğunu bilirim ben bu kızın. Kötü değildi ama iyi de değildi. Siz bilmezsiniz onları. Böyle düşüne düşüne sonunda benim de aklım karıştı. Onu merak ediyordum. Şimdi nasıl biri olmuş filan diye. Böylece meraktan peşine düştüm. Onu izlemeye başladım. Biraz da eğlenmek için. İşsiz güçsüz aylak serseri dedi Mustafa. Aşık işte dedi Yaşar. Sus dedi ona Mustafa. Komünist olduğunu nasıl öğrendin? İzlerken dedim. Hayır, artık izlemiyordum. O sırada rastlantıyla o benim Coca-Cola içtiğim bakkala girdi ve bir cumhuriyet aldı. Oradan anladım. Yalnızca bundan mı anladın dedi Mustafa. Hayır, yalnızca bundan değil dedim ve biraz sustum ve sonra söyledim. Her sabah gelip bir cumhuriyet alıyor ve başka gazetede almıyordu. Hiç kuşkulanmadım bile. Sonra buradaki sosyetiklerle arkadaşlığı kesmiş. Her sabah bir cumhuriyet alıyordu dedi Mustafa. Ve sen bunu bizden saklıyordun. Çünkü ona hala aşıktın ve peşinden gidiyordun değil mi? Hayır dedim. Bu sabah aldı cumhuriyeti. Yalan söyleme, çakarım dedi Mustafa. Her sabah Cumhuriyet aldığını şimdi söyledin. Her sabah bakkala gidiyor ve oradan bir şey alıyordu. Ama aldığı şeyin ne olduğunu ben bilmiyordum ki dedim. Aldığı şeyin Cumhuriyet olduğunu bu sabah gördüm. Yalan söylüyor bu dedi Serdar. Bilmiyorum dedi Mustafa. Birazdan canını okuyacağım. Komünist olduğunu bile bile kızın peşinden gitmiş. Bu taraklar ne oluyor peki? Doğru söyle. Söylüyorum dedim. Birini ben onu izlerken düşürdü. O zaman yerden aldım. Çalmadım yani. Ötekisi annemin tarağıdır, yemin ederim. Ananın tarağını niye yanında taşıyasın? Sigaramdan bir nefes daha çektim ve artık ne desem inanmaya niyetleri olmadığını bildiğim için sustum. Sana söylüyorum dedi. Peki dedim ama inanmıyorsunuz. Şimdi yemin ederim ki doğruyu söylüyorum. Evet, bu kırmızı tarak annemin değildir. Demin utandığım için annemin tarağı dedim. Bu kırmızı tarağı o bugün bakkaldan aldı. Gazeteyle birlikte mi? Gazeteyle birlikte. Bakkala sorabilirsiniz. Sonra da yani sana mı verdi o tarağı? Hayır dedim. Biraz sustum ve söyledim. O gittikten sonra o kırmızı taraktan bir tane de ben aldım kendime. Niye diye bağırdı Mustafa. Niye mi dedim. Anlamıyor musun niye? Çakacağım bir tane ağzına bunu dedi Serdar. Mustafa olmasaydı ben ona gösterirdim. Ama Mustafa bağırıyordu. Aşık olduğun için mi aptal herif? Komünist olduğunu biliyordun artık. Sen casus musun? Artık ne söylesem bu inanmayacak diye düşündüm ve biraz sustum. Ama sonra o kadar bağırdı ki son bir kere daha söyleyeyim de artık bir komüniste aşık olmadığıma iyice inansın dedim. Sigaramı yere attım ve huzurlu insanlar gibi üzerine basıp söndürdüm. Sonra kırmızı tarağı Serdar'ın elinden aldım, biraz eğip büktüm, kıvırdım ve dedim ki 25 liraya böyle güzel ve ucuz bir tarak bulursan sen de kaçırmak istemezsin herhalde dedim ben. Allah belanı versin gerizekalı yalancı diye bağırdı Mustafa. Böylece ben de artık kesinlikle susmaya karar verdim. Benim artık sizinle konuşmaya niyetim yok beyler, tamam mı? Siz beni aranızda isteyin ya da istemeyin, birazdan zaten eve gideceğim. Matematiğe otururum, sonra bir günde Üsküdar'a giderim, bana büyük bir iş verin derim. Cennet Hisar'dakiler birbirlerine casus demekten başka bir iş yapmıyorlar. Büyük bir iş verin bana. Birazdan ben zaten eve gidiyorum. Şimdi şu yarıda kaldığım gazeteyi okuyayım. Açtım, onları hiç önemsemeden ben gazeteyi okuyorum. Ne yapalım şimdi beyler dedi Mustafa. Hala Cumhuriyet satan bakkalı mı dedi Serdar. Yok dedi Mustafa. Bakkalı demiyorum. Bu aptal komünist aşığına ne yapalım diyorum ben. Affet abi dedi Serdar. Ciddiye alma. Çoktan pişman o. Yani bırakayım da komünistlere yem mi olsun diye bağırdı Mustafa. Hemen koşa koşa gider bu. Kıza anlatır her şeyi. Övelim mi diye fısıldadı Serdar. Komünist kıza hiçbir şey yapmayacak mıyız dedi Yaşar. Üsküdar'daki kıza yaptıkları gibi yapalım ona. Bakkala da iyi bir ders vermek gerek dedim Serdar. Sonra fısıldaşarak daha da konuştular ve komünistlerin Tuzla'da bizimkilere neler yaptıklarını söylediler ve benden de bir gerizekalıdan söz eder gibi söz ettiler ve Cumhuriyet okuyan bir kızı Üsküdar vapurundan nasıl sarkıttıklarını anlattılar ve daha da konuştular ama ben önemsemeyip onları dinlemiyordum bile. Gazeteyi okuyordum ve acele profesyonel, ehliyetli, tecrübeli şoför değilim, İngilizce bilir, telex operatörü değilim, alüminyum doğrama pancur işlerinde tecrübeli değilim, gözlükçülükten anlayan eczacı kalfası, telefona bakacak, askerliğini yapmış elektrik tesisatçısı ve pantolon bantında çalışacak makineci de değilim diyordum. Allah kahretsin ama ben gene gideceğim İstanbul'a ve bir gün büyük bir iş yapınca evet, evet o işi düşündüm ve tam ne olduğunu bilemediğim için gene gazetenin birinci sayfasına bakmak istedim. Büyük olayların arasında sanki kendi adımı görmek ve yapılacak işi orada bulmak için. Ama gazete parçalanmıştı. Birinci sayfasını arıyor bulamıyordum. Sanki gazeteyi değil kendi geleceğimi kaybetmiştim. Ellerimin titrediğini görmesinler diye saklamaya çalışıyordum ki Mustafa bana söylüyormuş. Sana diyorum aptal herif diye bağırdı. Ne zaman gidiyor bu kız bakkala? Ha dedim plajdan sonra. Aptal, ben onun plaja kaçta gittiğini ne bileyim. 9-9.30'da plaja gidiyor. Kendi bokunu kendin temizleyeceksin. Tamam dedi Yaşar. Dövsün kızı. Hayır dövmeyecek dedi Mustafa. Kız seni tanıyor değil mi? Tabii dedim. Selamlaşıyoruz biz. Gerizekalı dedi Mustafa. Hala övünüyor. Evet dedi Serdar. Onun için affet diyorum. Hayır dedi Mustafa. O kadar da değil. Bana döndü. Beni dinle dedi. Yarın ben 9:30'da orada olacağım. Beni bekleyeceksin. Hangi bakkal bu? Gösterirsin. Kızın cumhuriyet aldığını bir de ben kendi gözümle göreyim. Her sabah alıyor dedim. Sus dedi. Alırsa sana işaret edeceğim. O zaman önce gidip kızın elinden gazeteyi alırsın. Buraya komünistleri sokmayacağımızı söylersin. Sonra aldığın gazeteyi yırtar atarsın. Anlaşıldı mı? Bir şey demedim. Anlaşıldı mı dedi. Kulakların beni duyuyor mu? Duyuyor dedim. Aferin dedi. Senin gibi bir gerizekalı çakalım bile ben komünistlere ancak delik postunu bırakırım. Gözüm artık hep üzerinde olacak. Bu akşam da bizimle yazı yazmaya geleceksin. Eve dönmek yok. Mustafa'yı hemen oracıkta öldürmek istedim. Ama sonunda senin başın belaya girer Hasan. Bir şey demedim. Sonra bir sigara daha istedim. Verdiler. 21. Cüneyt birden pencereyi açtı ve karanlığın içine doğru "Bütün öğretmenler manyaktır!" diye bağırdı. "Bütün öğretmenler, bütün hocalar!" diye inlerken o Gündür bir kahkaha attı ve "Kafayı bulmuş o!" dedi. "Uçuyor, görüyor musunuz çocuklar?" diyordu. Ve Cüneyt de "İbneler, beni bu yıl doğrudan çaktırdılar. Ulan sizin benim hayatımla oynamaya ne hakkınız var?" diye bağırıyordu. Ve birden Funda ve Ceylan yetiştiler. "Şşşt Cüneyt, ne yapıyorsun? Bu saatte bak gecenin 3'ü oldu!" dediler. "Komşular herkes uyuyor!" derlerken "Komşuların Allah belasını versin!" dedi Cüneyt. "Bırak beni abla, komşular da öğretmenlerle birlikte!" dedi. Ve Ceylan "Bir daha sana yok bu!" dedi. Ve Cüneyt'in elinden esrarlı sigarayı almaya çalıştı. Ama Cüneyt vermedi ve herkes bir fırt çekiyor da "Bir tek bende mi kabahat oluyor?" dedi. Ve Funda iğrenç müziğin ve gürültünün içinde sesini duyurmak için bağırarak "Sus o zaman!" dedi. "Sus, bağırma, tamam mı?" Ve Cüneyt de birden yatıştı ve sanki bütün nefretini ve kinini bir anda unuttu ve kulaklarımı inleterek çalan pop rock'ın içinde ağır ağır sallanmaya başladı. Sonra Tuğra'nın diskoteye benzetmek için yerleştirdiği yanıp sönen renkli lambalar arasından gittiler ve ben Ceylan'a baktım. Ama pek dertlenmiş gibi değildi. Güzeldi, hafifçe gülümsüyordu. Hem kederli hem hüzünlü. "Allah'ım, ben bu kızı seviyorum. Ne yapmalıyım bilmiyorum. Bana yardım et. Ne sefil durum böyle bu. Ben de aşık olup hemen evlenmeyi kuran zavallı, iradesiz, sivilceli, genç Türk aşıkları gibi mi olacaktım ben de sonunda? Bizim okulun abazanları gibi o kızları aşağılarlar ama sonra oturup sabahlara kadar sırılsıklam aşk şiirleri döktürüp herkesten gizledikleri dosyalar içinde